Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 30. Ayrım. Santalo, 15 yıl önce Avusturya elçisi olarak gönderilen Busbek'in hizmetkarı olarak İstanbul'a gelmiş, bundan 5 yıl önce efendisi dönüş hazırlığı yaparken ona İstanbul'da kalmak istediğini söylemişti. Bu isteği ilk kez sabahleyin dükkanını açan bakırcıya, komşusunun tek ses söylemeden bir demet çiçek sunduğunu gördüğünde duymuştu. Sonradan öğrendiğine göre, Türkler bir öğünlük yemek bedelini herhangi bir kimseye çiçek almak için sızlanmadan öderlermiş ve o güne dek hiçbir ülkede görmediği yoğunlukta her köşe başında çiçekçi tezgahlarının bulunması bu nedenleymiş. İstanbul'da kalma talebi kamçılanarak cezalandırılmasına neden olmuştu. Allah'tan yıllardır dost olduğu at pazarı esnafından Nalbur Rasim Efendi araya girince, onun tanıdığı bazı saraylılar konuyu dönemin Vezir-i Azamı Ali Paşa'ya dek ilettirmeyi başarmış, Busbek de Vezir-i Azam'ın hatırını kıramamıştı. Hatta insafa gelen efendisi kıdemli uşağına bir yıllık geçimini sağlayacak kadar para ve küçük bir evde bırakmıştı. Bir ara at pazarı ketüdağlığı yapan Rasim Efendi pazardan ona bir ahır bulunca geçimi de kolaylaşmıştı. Santalo, efendisi Türk atı satın alması için onu görevlendirdiğinde at pazarıyla tanışmıştı. Pazara girer girmez oldukça gösterişli giyimleriyle diğer esnaflardan ilk bakışta ayırt edilen iki adamın satışa sunduğu akşın küheylanı görünce işte tam efendimin beğeneceği gerçek bir Türk atı demişti. Ne var ki istenen bedel efendisinin verdiği paranın iki katıydı. Satıcılara, efendisinden yetki almak için bu atı 2 saat satmamaları için yalvar yakar olduysa da asil görünüşlü efendi, eğer at ona kısmetse gelene dek satılmayacağını ama istedikleri ücreti ödeyen çıkarsa pazar kuralı gereğince ona satmak zorunda olduklarını söylemişti. Ne yazık ki efendisinden gerekli izni almasına karşın dönüşte adamları da atı da bulamamış, Busbek de atı kaçırdığı için o gece üzüntüsünden uyuyamamıştı. O günü unutulmaz kılan devrisi gün Vezir-i Azam Semiz Ali Paşa'nın iki ketüdasının o atla birlikte kapılarına dayanmasıydı. Ali Paşa, Türkiye günlerinin anısı olarak atı Busbek'e armağan ediyordu ve ketüdalardan biri pazarda gördüğü asil görünüşlü efendiydi. Santalo ile Rasim Efendi o gün öğle vaktinde buluşup yemek yedikten sonra şenlikler nedeniyle dükkanlar kapandığından Tahtel Kal'a'da, yazarın notu, Tahtel Kala, Kale Altı, o günlerde bugünkü Tahtakale'ye verilen at, bir kahvehanede vakit tüketmek için sözleşmişlerdi. Karanlık basınca da at pazarındaki dalkavuklar meydanına gideceklerdi. Busbek'in Tanrılar Sirius ve Orion'dan yola çıkarak Romalılar zamanında Mars ve Venüs'e geldiler. Bakalım yeryüzüne ne zaman inecekler deyişini unutamıyordu. Tanrı'nın gökyüzünden yeryüzünü nasıl gördüğünü Rasim Efendi'ye sorduğunda arkadaşı, ''Nereye dönersen orada Allah'ın yüzü ve gökyüzündeki her şeyin yeryüzünde yansıması vardır.'' demişti. Onu etkileyen bu yanıta karşın burada alıştığı şeyleri bulamıyordu. Öte yandan burada buldukları Avrupa'da yoktu. İstanbul'da kalmakla iyi mi etmişti? Bu yanıtlanamayacak bir soruydu. Ama herkesle eşit olma duygusunu tattıktan sonra senyörlerin sınırları içinde yaşayamazdı. Bu düşüncelerle Rasim Efendi'nin dükkanına çıkan yokuşu tırmanıyordu. Sokağın yarısında çıkış tükenip düzlüğe eriştiğinde tonozları kurşun kaplı 4 dükkanla karşısında Bizans'tan kalma 5 dükkanın sınırladığı meydancığa varacaktı. Daracık sokaktan bu düzlüğe ulaştığında yerdeki ot minderlerin üstüne bağdaş kurarak dükkanının önünde oturan Rasim Efendi'yi gördü. Her zaman kısa kesili değirmi sakallarının bu kez iyice kısa kesildiğini hemen fark etmişti. Bir kez sakallarını neden böyle kısa kestirdiğini sorunca soruları çoğunlukla Mevlana'nın dizeleriyle yanıtlayan arkadaşı, ''Sakal erkeğin ziynetidir. Çokluğu insana gurur verir. Gurur ise insanı tehlikeye sokar. Hem sufi sakalını tarayıncaya dek Arif Tanrı'ya ulaşır diye yanıtlamıştı onu. Rasim Efendi onu görünce yerinden fırladı. Elinden tutup yanı başına oturttu. Santalo da gülümseyen bakışlarını Rasim Efendi'ye dikerek sordu. O kadar azı dahi sana gurur mu verdi ki sakalını büsbütün kısalttın ağam? Bir zamanlar Konya'da Seyit Cemal Nambi Bilge yaşamış diye muzip bakışlarla anlatmaya başladı Rasim Efendi. Avratın biri bu Seyit'e musallat olmuş. Bir gün Seyit Cemal Sultan'a giderken ol avrat onun önüne çıkıp nice zarlıklar etmiş. Halktan utanıp tenha bir sokağa kaçarken avratı peşinde gören Seyit, "Bre hatun, benden ne istersin?" diye feryat etmiş. Hatun, "Ahdim odur ki senin güzel kaşın ve kirpiğin ve sakalın yüzüme sürtmek isterem." deyiverince, biçare Seyit mübarek eliyle yüzünü sağmış. Oldem, kaşın ve kirpiğin ve sakalın kamusu eline gelince, "Hey hatun, muradın buysa al işte." diye inlemiş. Onun tüysüz haline bakan avrat, "Ne abes oldun böyle?" deyip gitmiş. Seyit bu haliyle sultan kapısına vardığında sultan, "Kaş ve sakalın niçin giderdin? Size layık değil, kim böyle edersiz?" diye hayretini beyan etmiş. Seyit Cemal utandığından, "Dilerim beni Frangistan'a casus olarak gönderesin. Kefere donu giyip varam, sana haber getirem. Onun için böyle ettim." demekle kalmış. Sultan destur verince bir nice gün Frangistan'da casusluk edip dönüp geldik de o avrat dahi geri gelip Seyit'i gözetmiş. Seyit bu duruma incinip sakal komayıp kaşını dahi kazıtmış. Avrat onu öyle gördükçe burundan karış verip işveyle kaçarmış. "Şimdi ben dahi avrat şehrine uğramamak için saçımı ve sakalımı eksik giderem." Santalo kahkaha atarak onu dinlerken Rasim Efendi ayaklanıp arkadaşına elini uzattı. Varıp gidip Bekir Usta'nın aşdamında taam edip sonra Tahtel Kal'a'da Halepli Hakem'in kahvehanesine düşüp söyleşelim. "Sahi Santok, sen kahve hakkında ne bilirsin?" "Az bir şeyler bilirim ama sen gene de anlat." Yola koyulduklarında Rasim Efendi gülerek anlatıyordu. "Kahve, keyif ve kuvvet verici nesne olup deve dahi ol ağacın yıprağını yediğinde daha güçlü olur. İyi bir kahve için cezve hafif ateşe 4 kez sürülüp fincan öyle doldurulur. Kahveyi kaşıkla karıştırmayacaksın. 4. sürümde cezveyi iyice çalkalayacaksın. Yani kahve suyun içinde gönlünce eriyecek. Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı katlettirmek için sefere çıkmasından önce 2 Halepli kafadar bu nesneyi payitahta getirmişti. Bir şair kahve için uykuya, şehvete düşman bir kara yağız der. Şimdi zarif ademler, müderrisler, mavi cübbeli sofular orada toplanır oldular. Okur yazar takımından kimi kitap okurken, kimi bilinmedik gazel getirir. Kimi satranç oynarken, kimi sazendeleri dinler. Kendiyi ulema bilenler bir gün müftünün makamına varıp her ne ki yakılsa kömür ola, ol nesne haramdır diye fetva alınca kahvehaneler mühürlendi. Yeniden vezir-i azam olan Rüstem Paşa, kahvehanelere casus koyup fitne çıkarmaya yeltenecekleri öğreniyordu. Bu, din için faydalıdır deyince, Vüzera'dan, Ümera'dan bir bölük ve dahi kadılar, müderrisler varıp Ebu Suud Efendi'den bu kez, meğer kömür haline gelmezmiş, içilmesi caizmiş diye fetva alınca mühürler söküldü. Neyse, yemekten sonra varıp görelim, kısmetimizde ne varmış. Bekir Usta'nın aşdamı ağaçların arasına gerili tentelerin arasında zor fark edilen ahşap bedenli, çamur damı loğla ezilmiş kaşak bir yapıydı. Bekir Usta, mutfaktan bahçeye açılan pencerenin gerisinden dileyene çorba, bulgur ya da pirinç pilavı ve nohut, isteyene de kızarmış koyun eti, yoğurt ve yufka verirdi. Sıraya giren müşteriler tezgah başından tabak alarak ustanın önüne gelince o da adamın tabağına kepçeyle istediklerini doldururdu. Bedelini ödeyip yiyeceklerini alanlar duvar dibindeki tezgahta ayakta ya da bir köşeye çömerek yemeklerini atıştırırlar, boşalan kaplarını belirlenen yere bırakıp işlerine dönerlerdi. Geçen yıl hatırlı müşterilerinin oturmaları için bir köşeye tenteli peyke yaptıran Bekir Usta'ya o günden beri Frank Bekir diyorlardı. Son aylarda fıskiyeli havuzun kenarına sedir çaktırıp üzerine minderler, tabana cicimler döşemişti. Bu peyke, at pazarından eksik olmayan yüksek rütbeli görevliler içindi ve oraya ahaliden kimse oturamazdı. Bekir Usta, Rasim Efendi ile Santalo'yu görünce boş sürahileri dolduran yamağı Ayvaz Kazım'a seslendi. Kazım da elindeki testiyi tezgaha bırakarak koşturdu. "Hoş gelmişsiniz ağalar, sefalar getirmişsiniz." diye onları selamlayarak tente altındaki özel köşeye oturttu. Sırtına kolları sıvalı, düğmelerinin çoğu çözülü beyaz mintanla mavi fermene, bacağını ayak bileklerini açıkta bırakan, geniş paçalı, bol ve uzun ağlı siyah bezden şalvar giymiş, beline siyah kuşak dolayıp çıplak ayaklarına takunya geçirmiş olan Kazım, hamur tahtasının üzerindeki tepsinin tozunu aldıktan sonra seyirtip iki tahta kaşığı, içinde rendelenmiş havuç, kıyılmış taze sarımsak ve kuru soğan bulunan tabağı sofraya yerleştirdi. Santalo, Türklerin kadınsız, kahkahasız yaşamını düşünüyordu. Yer sofraları, yer yatakları, eğerden yastık, insanınkinden kısa ömürlü evler. Santalo, Rasim onu dürtmeseydi, girişte beliren ases başını fark etmeyecekti. Yazarın notu: Ases başı, Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortası çorbacısına verilen ad. Bir anlamda polis müdürü. Başında yeşil çuhadan kalafat, sırtında zara yakalı, yeşil renkli divan kürkü, bacağında ak çakşır, ayağında sarı yemeni olan adam, şahin bakışlarıyla etrafı tarıyordu. İki yanında burma bıyıklarıyla kuşak arasına sokulu hançer ve çavunlarıyla korku salan iki baba yiğit dikiliydi. Asesbaşı gözleriyle bahçeyi kolaçan ettikten sonra gürleyiverdi. ''Şu odun yüklü atın sahibi, tiz beri gelsin!'' Yere çömelip yufkanın arasına bulgur pilavı döşemeye çalışan keçe külahlı tıknaz adam elindekileri bırakıp ayağa fırladı. Bir yandan da benimdir delotlum diye geveliyordu. Ases başı çite bağlı sırtına iki küfe dolusu odun yüklü atı göstererek sordu. Atın sırtındaki odunlar nedir? Satıp ağır ayak kerimenize ve avucuma nafaka götürem diyedir devletlum. Ases başı bir kaşını kaldırıp kısa bir yağ çektikten sonra ''Yuvarlan çabuk mendobur herif'' dedi. ''Tiz iki akçelik kuru ot al da gel.'' Oduncunun kucak dolusu otla dönmesi fazla zaman almamıştı. Adam titreyerek önünde dururken ases başı koruyuculara döndü. At sırtındaki havale çözülüp hepsi bu herifin sırtına yüklene. Otlar atın önüne konula. Meğer ki at otu bitirmeden bu melunun dizleri büküle, sırtına 50 değnek vurula. İki koruyucu adamı çal yaka atın yanına uçururken ases başı havuz kenarındaki peykeye kuruldu. Razim Efendi ile Santalo tepsideki etli pilavlarını bitirdiğinde otları tüketen at da başını keyifle sallayarak ön ayaklarıyla toprağa eşeliyordu. Ases başı adamın sırtındaki odunları indirtip onu yanına çağırıp oğlum dedi, hayvanın çektiğini şimdi anladın mı? Bundan sonra odununu satıp hayvanını rahatlat, sonra karnını doyur. Santalo, ases başını kucaklamak istiyordu. Rasim Efendi'ye baktı, o da gülümsüyordu. Bu bakışma daha da sürecekti. Ne var ki, ases başının gürlemesiyle tekrar o yöne döndüler. Hey sen, çabuk öne çık! Az ötede, hasır oturağa çömüp, tabağından nohut kaşıklayan, temiz giyimli, nur yüzlü bir adam ayağa kalktı. Ases başının huzuruna varıp ellerini göbeğinin üstünde düğümledi. Ases başı elindeki sopayla adamın kaftanın ucundaki çamur lekesini göstererek sordu. Efendi, efendi, nedir bu pasak? Malumunuz devletlum, dünkü gün yağmur yağmıştı da zahir çamur sıçrasa gerek. Bre koca, senin avratın yok mudur? Vardır devletlum. Avratın bu çamuru görmez mi? Sen dahi görüp söylemez misin? Bre rezil, hem pis dolaşırsın hem de avrat kısmını tembelliğe alıştırırsın ha? Sonra koruyuculara döndü. Bu melunu tiz yere yıkıp sırtına onar değnek vurun. Zavallı adam sesini çıkartmadan koruyucuların önüne varıp üstündekileri çıkardı. Diz çöküp sırtını onlara çevirdi. Onardan 20 değnek tamam olunca adam eşyalarını toparlayıp alelacele giyindi. Usul gereği koruyucuların ellerini öptükten sonra onlara ikişer akçe verip elleriniz dert görmesin ağalar, sağ olun, var olun diye dualar etti. Adam yerine dönecekti ki ases başı bir işaretle onu durdurttu. Sonra koruyuculardan birine işaret etti. Hasan oğlum, bu herifle onun hanesine git. Avratı kaftandaki çamuru yıkayıp o sudan pişirdiği çorbayı önünde içsin. Ona de ki, dışı pis olanın içi de pis olur. Erkeğini pis gezdiren avrata nice ceza gerekse de bu kerelik affedilmiştir. Hadi yola düşün. Santalo fal taşı gibi açılmış gözleriyle ases başına baka kalmıştı. Akşama doğru kahvehaneden çıkıp kentte aylak aylak dolaşmaya başladılar. Bozdoğan kemerine doğru yürürlerken düşünüyorlardı. Santala'ya göre eski yaşam biçimine karşı onu başkaldırmaya itebilecek gücün doğuştan içinde var olması gerekiyorduysa da o güç yılların törpüsü altında unufak olmuştu. Ama itip gitmeyen dürtüler değil miydi onu İstanbul'da bırakan? Öte yandan o tozların arasında saklanan benlik tohumlarıydı, onu aidiyetsizliğin cenderesinde boğan. Zeyrek Kilise Camii adıyla anılan eski Pantokrator Kilisesi'nin kızılımsı duvarlarına sürtünürcesine yürürken ne cami ne kilise olan bu yapıda benzediğini fark ediyordu. Galiba kendisine aitmiş gibi görünen yaşamı onu iradesi dışında biçimlendirmiş, sonunda ben olmayan bir başka ben oluşmuştu. Tıpkı şu yapı gibi. Rasim Efendi Fatih'in kiliseyi camiye çevirirken Büyük Konstantiniye'de Mevlana Zeyrek sakin olmakla Molla Zeyrek mahallesi dedikleri Ol mahallede vaki kilisedir ki Zeyrek Camii adıyla anıla diye buyurduğunu duymuştu. Dünyanın herhangi bir yerinde sinagog kilisesi ya da cami sinagogu adlı ibadethane var mıydı? Belki binanın mahzenlerinde imparator mezarlarının bulunduğu söylendiği için dünyadan göçenlere saygı gösteren ahali orada bir rekat olsun namaz kılmamış ve buraya kilise camii adını vermişti. Haliç'in akşamüstlerine özgü pırıltıları ikisinin de içine çöreklenen sıkıntıyı dağıttı. Aslında Dalkavuklar Meydanı'na gitme vakti de yaklaşmıştı. Onlar da kol kola girerek at pazarına doğru yürümeye başladılar. Dalkavuklar Meydanı sicim gibi bir sokağa tırmandıktan sonra ulaşılan 16 basamaklı seyir terasıyla, havuza dalıp çıkan bostan dolabıyla, cambazları ve ateşbazlarıyla, en çok da buraya damgasını vuran dalkavuklarıyla, panayırı andıran sıra dışı bir meydandır. Buraya ilk geldiğinde Santalo'nun ağzı açık kalmıştı. O gelişinde dalkavuklara yapılan her latife için konan nahları, cebinden eksik etmediği deri kaplı küçük defterine kaydetmişti. Efendisinin ona, bu Türkler kayıt tutmayı, merak etmeyi bilmiyorlar. Bir gün sırf bu yüzden onları alt edeceğiz dediğinden beri her şeyi merak ediyor ve kayıt altına alıyordu. O gün tuttuğu notlara göre, dalkavuğun burnuna fiske vurmak, fiske başına 3 akçe, yüzüne okkalı tokat şaplatmak 5 akçe, adamın sakalını avuçlayarak dişlerini leylek gagası gibi şakırdatmak koşuluyla sakal zelzelesi yapmak 10 akçeydi. Pahalı latifeleri ayrı sayfaya yazmıştı. Havuza dalıp çıkan bostan dolabına bağlamış dalkavuğu bir süre su içinde bulundurmak koşuluyla bostan kuyusunda çevirmenin karşılığı 40 akçeydi. Ama gösteri sonunda dalkavuk ölürse şakayı yapan onun cenaze masrafını ödemek zorundaydı. Başka riskli şaka, şaklabanlık yapan dalkavuğu ona hissettirmeden kıçına tekme vurarak merdivenden yuvarlamaktı. Narhı 25 akçe olan bu şaka, sonunda dalkavuğun bir yeri kırılacak olursa onun tedavi giderleri son kuruşuna dek şakayı yapana aitti. Sıçan şakası hakkında defterine şöyle not düşmüştü. Dalkavuğun ağzına kuyruğuyla birlikte fındık sıçanı sokmak ve çarşı kahyası birden 15'e sayana dek adamın çenesine ve dazlak kafasına abanarak ağzını mengenede tutmak karşılığında ödenecek ücret 50 akçe. Dalkavuğun itip kalkması nedeniyle fare ağızdan kaçarsa latifeyi yapan ücret ödemediği gibi dalkavuğun yüzüne bedavadan sağlı sollu 2 tokat atabilir, fare ağızdan ölü çıkarsa ücretin yarısı ödenir. İki ahbap meydana girerlerken ard arda fırlatılan havai fişeklerin ışıltılarıyla gökyüzü aydınlanmıştı. Bir köşede Rehavi makamına geçen saz grubunun eşliğinde 2 zenne göbek atıyor, başka köşede bir adam yanan meşaleyi ağzına soktuktan sonra dudaklarının arasından alev püskürtüyordu. Direklere asılı rengarenk körüklü fenerler ortalığı gündüze çevirmişti. Onların aralarından geçerek tam orta yere kurulmuş büyük çadıra doğru yürüdüler. Buradaki cambazlarla hokkabazların hünerleri İstanbulluların dillerinden düşmediğinden gösterileri kaçırmak istemiyorlardı. Bir ases bir an önce içeriye girmek için çadırın önünde itişip kakışanları sopayla hizaya sokmaya çalışırken onlar da kuyruğun sonuna eklendiler. Önlerindeki 2 adam ise padişaha övgüler yağdırmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Allah başımızdan eksik etmesin, yeni padişahımız iyi bir başlangıç yaptı. Öyle ya, millet daralmıştı. Bu eğlenceler hepimizi rahatlattı. Kaporozcuları berduşları sürgün etmesi sayesinde sokaklarda korkmadan gezinir olduk. Allah ondan razı olsun. Amin, amin. Aslında ahalinin görüşü de bu yönde olmalıydı ki, kalabalık arasında sık sık "Padişahım çok yaşa, devletin de bin yaşa" avazları yükseldikçe şiddetli bir alkış tufanı kopuyordu. Oysa Rasim Efendi'yi hüzün basmıştı. O, Şehzade Mustafa'yı düşünüyordu. Otuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 303. Devamı 31. ayrımda.